Ayrım 26.
Anti Düring, Frederick Engels. Dipnot: Türkistan'ın 1873 yılında General Kaufmann'ın komutası altında Çar orduları tarafından fethi sırasında Rus ordularından General Golovachov tarafından komuta edilen bir birlik, Türkmen Yamutlar aşiretine karşı son derece sert bir cezalandırma seferine girişti. Engels'in kaynağı büyük bir olasılıkla Amerikalı diplomat Eugene Schuyler'in şu yapıtıdır: Turkestan Notes of a Journey in Russian Turkestan, Kohand, Buhara and Kulca. Cild 2, London 1876, sayfa 356-359. General Kaufmann 1873 yazında Tatar Yamutlar aşiretine saldırdığı, çadırlarını yaktığı ve kadınlarıyla çocuklarını buyruğun dediği gibi tam Kafkas usulü kılıçtan geçirdiği zaman, o da Yamutların ahlak bozukluğuyla düşman durumuna gelmiş istençlerinin egemenlik altına alınmasının, onu kolektif bağlara yeniden kavuşturmak ereğiyle önüne geçilmez bir zorunluluk durumuna gelmiş bulunduğunu ve kullandığı araçların en uygun araçlar olduğunu öne sürüyordu. Ereği isteyen araçları da ister. Ne var ki General Kaufmann yavuzluğu, üstelik Yamutlarla alay edecek ve ödünleme yapmak için onları öldürerek, onların istencine eşit hak sahibi olarak saygı gösterdiğini söyleyecek denli ileri götürmüyordu. Ve bir kez daha bu çatışmada neyin boş inan, ön yargı, kabalık, kötü ahlak eğilimi olduğuna ve ödünleme yapmak için zor kullanma ve egemenlik altına almanın zorunlu olduğu anın hangi an olduğuna karar verecek olanlar seçkinlerdir, doğruluğa ve bilime göre hareket ettikleri kabul olunan kimseler, yani son çözümlemede gerçeksel filozoflardır. Demek ki eşitlik şimdi zorla ödünlemedir ve eğer ikinci istenç birinci tarafından eşit hak sahibi olarak kabul ediliyorsa, bu iş egemenlik altına alma aracıyla olmaktadır. Bu kez utanılacak bir kaçış biçiminde yozlaşmış bulunan yüz geri etme numara 3. Ayraç arasında söyleyelim ki başkasının istencinin zorla ödünlemede hak bakımından eşit olarak düşünüldüğü yolundaki tümce, cezanın suçlunun hakkı olmasını isteyen teorinin bir bozulmasından başka bir şey değildir. Cezayı suçlunun öz hakkının zarfı olarak düşünmekle suçlu akıllı varlık olarak onurlandırılıyor. Hukuk felsefesi 100 not. Daha ileri gitmeyebiliriz. Bay Düring'i o denli belitsel bir biçimde kurulmuş olan kendi eşitliğini, kendi evrensel insan egemenliğini ve benzeri parça parça yıkma işinde daha çok izlemek, toplumunu topu topu iki insandan nasıl meydana getirdiğini ama sorunu kısaca özetlemek için bir üçüncü ortak olmaksızın çoğunlukla hiçbir karar alınamayacağı ve bu kararlar olmaksızın, yani çoğunluğun azınlık üzerinde egemenliği olmaksızın hiçbir devlet var olamayacağı için devlet kurma bakımından bir üçüncü insana nasıl gereksinme duyduğunu ve daha sonra güzel bir sabah ziyaret etmek onuruna erişeceğimiz geleceğin sosyaliter, toplumcu devletini kurmak üzere nasıl yavaş yavaş daha dingin bir yola girdiğini gözlemlemek gereksiz. İki istencin tam eşitliğinin varlığını, ancak bu iki istenç hiçbir şey istemedikleri sürece sürdürdüğünü, insan istençleri olarak insan istençleri olmaktan çıkar ve gerçek bireysel istençler, gerçek iki insanın istençleri durumuna dönüşür dönüşmez, eşitliğin de ortadan kalktığını ve bir yandan çocukluk, delilik, sözde hayvanlık, sözde o boş inan, sözde ön yargı, sözde yeteneksizliğin, öte yandan insanlığın doğruluk ve bilimin kavranmasına yatkınlık savının, yani iki istencin ve onlara eşlik eden zekaların niteliğindeki tüm farkın egemenlik altına almaya değin gidebilen bir eşitsizliği doğruladığını yeterince gördük. Bay Düring'in kendi öz eşitlik yapısını tepeden tırnağa böyle köklü bir biçimde yıktığını gördükten sonra artık ne isteyebiliriz? Ama her nedenle Bay Düring'in eşitlik fikrini o yavan ve budalaca inceleme biçiminden kurtulmuş bulunuyorsak da, bu fikrin kendisinden ve oynadığı rolden, özellikle Rousseau'da oynadığı teorik Fransız devriminde ve ondan sonra oynadığı pratik ve siyasal ve bugün de hemen bütün ülkelerin sosyalist hareketinde oynadığı önemli ajitasyon rolünden henüz kurtulmuş bulunmuyoruz. Bu fikrin bilimsel içeriğinin saptanması, onun proleter ajitasyon için değerini de belirleyecektir. Bütün insanların insan olarak ortak bir şeye sahip bulundukları ve bu ortak şey ölçüsünde eşit oldukları fikri, kuşkusuz dünya kadar eski bir fikirdir. Ama modern eşitlik istemi bundan adam akıllı farklıdır. İstem daha çok bu insan olma ortak niteliğinden, insanların bu insan olarak eşitliğinden, bütün insanların ya da en azından bir devletin bütün yurttaşlarının, bir toplumun bütün üyelerinin eşit bir siyasal ve toplumsal değere sahip olma hakkının çıkarılmasına dayanır. Bu ilk göreli eşitlik fikrinden, devlet ve toplum içinde bir hak eşitliği sonucunun çıkartılabilmesi için binlerce yıl geçmesi gerekti ve binlerce yıl geçti. En eski topluluklarda, ilkel ortaklıklarda hak eşitliği olsa olsa ortaklık üyeleri arasında söz konusu olabiliyordu. Kadınlar, köleler, yabancılar doğal olarak bu eşitlik dışında kalıyorlardı. Yunan ve Romalılarda insanlar arasındaki eşitsizlik herhangi bir eşitlikten çok daha ağır basıyordu. Yunanlılarla barbarların, özgür insanlarla kölelerin, yurttaşlarla korunukların, Romalı yurttaşlarla Roma uyruklarının, geniş bir deyim kullanmak gerekirse, eşit bir siyasal değer hakkına sahip olabilmeleri, eskilerin gözüne kesen kes delilik olarak görünürdü. Roma İmparatorluğu çağında bütün bu farklar, özgür insanlarla köleler arasındaki fark dışında, yavaş yavaş ortadan kalktı. Bundan hiç olmazsa özgür insanlar için, üzerinde özel mülkiyete dayalı hukukun bildiğimiz en yetkin biçimi olan Roma hukukunun geliştiği o özel kişiler arasındaki eşitlik doğdu. Ama özgür insanlarla köleler arasındaki karşıtlık varlığını sürdürdüğü sürece, genel insan eşitliğinden hukuksal sonuçlar çıkarmak söz konusu olamazdı. Bunu daha kısa bir süre önce Kuzey Amerika Birliği'nin köleci devletlerinde gördük. Hristiyanlık bütün insanlar arasında yalnızca bir eşitlikten, kendi köleler ve ezilenler dini olma niteliğine tas tamam uygun düşen eşit ilk günah eşitliğinden başka bir eşitlik tanımadı. Bunun yanı sıra her nedenli en çok seçkinlerin eşitliği kabul ediliyorduysa da, bu eşitlik ancak ilk başlarda uygulandı. Gene yeni dinin ilk zamanlarında görülen mal ortaklığı izleri, gerçek eşitlik fikrinden çok ezilenler arasındaki dayanışmaya bağlanabilir. Kısa sürede din adamları ile laikler arasında bir karşıtlığın saptanması, bu Hristiyan eşitliğinin ilk izlerine bile son verdi. Batı Avrupa'nın Germenler tarafından istilası, yavaş yavaş o zamana değin benzeri görülmemiş bir karmaşıklığa sahip toplumsal ve siyasal bir aşama sırası, hiyerarşi kurulması nedeniyle, bütün eşitlik fikirlerini yüzyıllar için ortadan kaldırdı. Ama aynı zamanda bu istila Batı ve Orta Avrupa'yı tarih hareketi içine çekti, ilk kez olarak sıkışık bir uygarlık bölgesi ve bu bölge içinde ilk kez olarak birbirlerini etkileyen ve başarısızlıkta birbirlerine dayanan ve her şeyden önce ulusal nitelikte bir devletler sistemi yarattı. Böylece bu istila üzerinde daha sonraki çağlarda insanların eşit değerinden, insan haklarından söz edilebildiği tek alanı hazırlıyordu. Ayrıca feodal orta çağ, bağrında gelişmesinin ilerlemesi için de modern eşitlik isteminin temsilcisi olmaya aday sınıfı da geliştirdi, burjuvaziyi. Başlangıçta kendisi de feodal bir zümre, ordur olan burjuvazi, 15. yüzyıl sonunda büyük deniz bulguları ona yeni ve daha geniş bir yaşam açtığı zaman, feodal toplum içindeki zanaatçı yönü ağır basan sanayi ve ürünlerin değişimini daha yüksek bir düzeye çıkarmıştı. O zamana değin yalnızca İtalya ile Doğu Akdeniz ülkeleri arasında yapılan Avrupa ötesi ticaret, şimdi Amerika ve Hindistan'a dek yayıldı ve kısa zamanda önem bakımından çeşitli Avrupa ülkeleri arasındaki değişimi olduğu denli, tek tek her ülkenin iç ticaretini de geçti. Amerika altın ve gümüşü Avrupa'ya aktı ve bir ayrıştırma üyesi olarak feodal toplumun bütün boşluk, yarık ve gözenekleri içine girdi. zanaatçı işletme artık artan gereksinmelere yetmiyordu. En ileri ülkelerin yönetici sanayilerinde zanaat sanayisinin yerini yapım evi sanayisi, manufaktür aldı. Bununla birlikte toplumun ekonomik yaşam koşullarındaki bu güçlü devrim, siyasal yapısında buna uygun düşen bir değişiklikle hemen izlenmedi. Toplum gitgide daha burjuva bir duruma gelirken, devlet rejimi feodal kaldı. Büyük ticaret, yani özellikle uluslararası ve hele dünya ticareti, hareketlerinde engellerle karşılaşmayan, bir bakıma eşit haklara sahip, hiç değilse tek başına alınmış her yerde, hepsi için eşit bir hukuk temeli üzerinde değişim yapan özgür emtia sahiplerinin varlığını gerektirir. Zanaatçılıktan yapım evi sanayisine geçiş, emek güçlerinin kiralanması için yapımcı ile sözleşme yapabilen ve buna dayanarak onun karşısına sözleşme yapan kişi niteliğiyle eşit haklarla çıkan belli bir sayıda özgür emekçinin de varlığını gerektirir. Bir yandan lonca bağlarından, öte yandan da kendi emek güçlerini kendi başlarına değerlendirme araçlarından özgür, yoksun emekçilerin varlığını. En sonu genel olarak insan emeği oldukları için ve insan emeği olarak bütün insan emeklerinin eşitlik ve eşit değeri, bilinçsiz ama en kesin dışa vurumunu, modern burjuva iktisadının bir metaın değerinin, o metaın içerdiği toplumsal bakımdan gerekli emek aracıyla ölçülmesini isteyen değer yasasında bulur. Dipnot, modern eşitlik fikirlerinin burjuva toplumun ekonomik koşullarından bu çıkarılışı ilk kez olarak Marx tarafından Kapital'de açıklanmıştır. Ama ekonomik ilişkilerin özgürlük ve hak eşitliği istediği yerde, siyasal rejim onların karşısına her adımda loncasal engeller ve ayrıcalıklar çıkartıyordu. Yerel ayrıcalıklar, farklılaştırılmış gümrükler, her türlü ayrım yasaları, ticaretlerinde yalnız yabancılar ya da sömürgelerde yaşayan halk için değil ama çoğu kez devlet uyrukları için de zararlı oluyordu. Loncasal ayrıcalıklar, yapım evi sanayisinin gelişme yolunu keserek her yerde varlığını sürdürüyordu. Burjuva rakipler için hiçbir yerde ne yol açık ne de şanslar eşitti. Ve bununla birlikte istemlerin en başta geleni ve kendini gitgide daha çok duyuranı da işte buydu. Bu feodal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla feodal engellerden kurtuluş ve hak eşitliğinin kurulması istemi, toplumun ekonomik gelişmesi tarafından bir kez gündeme konduktan sonra, kısa sürede daha geniş boyutlar kazanmaktan geri kalamazdı. Her nedenle bu istem sanayi ve ticaret yararına ileri sürülüyorduysa da, aynı hak eşitliğinin tam bir toprak köleliğinden başlayarak, köleliğin bütün derecelerinde, çalışma zamanlarının en büyük bölümünü karşılıksız olarak iyiliksever feodal beylerine ayırmak ve ayrıca ona ve devlete sayısız vergiler ödemek zorunda olan geniş köylüler yığını için istenmesi de gerekiyordu. Öte yandan feodal üstünlüklerin, soyluların vergi bağışıklığının, çeşitli zümrelerin siyasal ayrıcalıklarının ortadan kaldırılmasını istemekten de geri kalınamazdı. Ve artık Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi evrensel bir imparatorlukta değil ama birbiriyle eşitlik ilişkileri kurmuş ve burjuva gelişmenin aşağı yukarı eşit bir düzeyinde bulunan bağımsız bir devletler sistemi içinde yaşandığı için bu istemin tek bir devletin sınırlarını aşan genel bir nitelik kazanması ve özgürlük ve eşitliğin insan hakları olarak ilan edilmesi gerektiği kendiliğinden anlaşılıyordu. Ama bununla birlikte insan haklarını ilk tanıyan anayasa olan Amerikan Anayasası'nın, Amerika'da yaşayan renkli insanların köleliğini bir solukta doğrulaması, bu insan haklarının özgül burjuva niteliğini açıkça gösteren bir şeydir. Sınıf ayrıcalıkları kaldırılmış, ırk ayrıcalıkları onaylanmıştır. Bununla birlikte bilinir ki burjuvazi, feodal burjuvazi krizalitinden çıktığı, orta çağ zümresi, ordur, modern sınıf klas durumuna dönüştüğü andan başlayarak burjuvazinin gölgesi olan proletarya ona durmadan ve kaçınılmaz bir biçimde eşlik edecektir.
Ayrım sonu.